Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve ne'udzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd. Şimdi öncelikle usul meselelerinden başlayalım. Yani kıyas veya icma, bunlar gibi kitap ve sünnetin dışında zikredilen başvuru kaynakları. Şimdi bu konuda din kitap ve sünnetten ibarettir. Allah Azze ve Celle kitabında sen Rabbinden indirilene uy. Başka dostlara dönüp de onlara uyma buyuruyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da beyan ettiği gibi size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir buyuruyor. Bu konuda herhangi bir problem yok. Yani temel kaynakların kitap ve sünnet olduğu konusunda. İcmaya gelince, icma ümmetin müçtehit alimlerinin kitap ve sünnet naslarından herhangi birisi üzerinde delalet ettiği mananın şu olduğuna dair ittifak etmeleridir. Yani icma dediğimiz zaman eğer o icmanın kitap ve sünnetten dayanağı yoksa, isterse bütün insanlar aynı görüşte olsun, o icma değildir. Çünkü Allah'ın hükmüyle, vahyiyle ittifak etmemiştir. Yani icma dediğimiz zaman birinci temel şart nas'tan delil olacak. İkincisi bu nas üzerindeki anlayışta ümmetin bütün alimlerinin ittifak etmeleridir. O zaman bu icma bağlayıcı olur ve bu icmaya muhalefet eden kimse sapıktır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deve eti yemekten dolayı abdest alın diyor. Tevaddu minha. Ondan dolayı abdest alın. Burada bak vudu kelimesi geçiyor. Vudu kökünden gelen kelime. Vudu el yıkamak demektir Arapçada. Ama dindeki ıslahi manası abdest almaktır. Bunun böyle olduğunda icma vardır. Bir kimse burada lugavi manasını getirip de İşte el yıkasan yeter dediği zaman icmaya muhalefet etmiş bir sapık olur. İcma bu gibi yerlerdedir. Nas'tan kopuk bir icma olmaz. Mesela bazıları diyor ya şimdi, işte sigaranın haram olduğunda icma edilmiştir diyorlar. Bu icmanın da şeyini bilmemektir. Hangi nas üzerinde icma? Yani hangi ayet, hangi hadis üzerinde bir icmadır bu? Bunlar usulle ilgili. İcma delildir dediğimiz zaman biz, aslında kitap ve sünnetten ayrı bir delilden bahsetmiyoruz. Delil olan şey kitap ve sünnet nasıdır zaten burada. Anlatabildim mi? O nas olmasa yine icma delil olmaz. Nas olduğu için delildir. Bu icmanın rolü sadece sapıklık, yani sınırları çizmektir. Ve kişinin cehaletin mazeret olmadığı yerlerin bilinmesi içindir. Mesela namazın 5 vakit Müslümanlara farz kılındığında icma vardır. Kitap ve sünnet nasları bu şekildedir ve icma edilmiştir. Bu konuda bir kimse ben namazın 5 vakit farz kılındığını bilmiyorum dese o mazur sayılmaz. Bilmek zorundadır bunu. Ama namazın terkinin küfür olduğu icma edilmiş bir şey değil. Sonrakiler nazarında en azından. Sahabe arasında icma edilmiş fakat sonrakiler bu icmayı da bilmiyor. Yani bunun icma edilmiş bir mesele olduğunu da bilmiyor. Bak burada bir mazeret var. Bu mazeretin oradan kaldırılması için hüccetin ulaşması gerekir. Veya müzik meselesi. Müziğin haram olduğunda bir icma yok. Yani kitap ve sünnetin bu konudaki nasları herkese eşit seviyede ulaşmış değil. Bilen biliyor, araştıran biliyor bunun haram olduğunu. Helal olduğunu iddia eden de bir sürü kendisini ilme nispet eden kimseler de var. Yani Kur'an ve sünnetten yasaklayan bir delil getirmeniz lazım diyor mesela. Halbuki var böyle bir delil, ona ulaşmadığı için böyle rahatça konuşabiliyor. Bunu biz tekfir etmeyiz. Ama genel ifade nedir? İcma edilmiş bir hüküm. Kim Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayarsa, helal kıldığı bir şeyi haram sayarsa o kafir olur. Bak bunda icma edilmiştir. Ama müzeye geldiğin zaman alimle cahil kimse arasında bir fark var burada. Yani cehaletin mazeret olmadığı konu alim ile avamın eşit seviyede bildiği konulardır. Üzerinde icma edilmiş olan böyle tevatürle nakledilmiş olan, biz burada mesela ahad hadisle mütevatir hadisi de bu yönüne ayırırız. Aynı icma meselesi gibi. Mesela ahad hadisi herkes bilmeyebilir. Ama mütevatir dediğin zaman herkes bir şekilde duymuştur bunu. Ama her mütevatir hadis aynı şekilde bilinmiyor olabilir. Anlatabildim mi? Yani diyelim bizim için 10 tane sahabeden bir hadisi biliriz. Sürekli hadis teatisi yaptığımızdan dolayı bunu bilebiliriz ama başka bir yerde bir insan bunu bilmez. Bize göre mütevatir olan ona göre mütevatir olmaz. Yani cehalet gibi meselelerde herkes için standart bir genel geçer kayda koyamıyoruz. Kişiye göre, yaşadığı ortama göre, tarihi zaman dilimine göre sahabe için mazeret olmayan bir şey bizim için mazeret olabiliyor. Bizim için mazeret olan olmayan bir şey sahabe için mazeret olabiliyor. Bu nasıl olur? Bizim için mazeret olmayan sahabe için mazeret olabilir. Mesela sahabe kısıtlı imkanlarda kendilerine ulaşan hadisle amel ediyorlar. Su sudan dolayıdır hadisinde olduğu gibi. Su sudan dolayıdır hadisi ilk önce şunun için söylenmişti. Sizden birisi, yani sahabelerden birisi hanımıyla ilişkiye girdiğinde eğer inzal vuku bulmazsa ona gusül gerekmez manasındaydı. Sonra bu nesh ediliyor. Bir kısım sahabe bu nesden haberdar olmadığı için aynı şekilde fetva vermeye devam ediyor. Nesh eden rivayet sizden birisi hanımıyla ilişkiye girdiğinde sünnet yerlere kavuştuğunda inzal vuku bulsun veya vuku bulmasın gusül vacip olur buyruluyor. Hadis-i şerifte. Bu hadisi işitmeyen kimse önceki hadisle amel etmeye devam ediyor. Ama bize ulaştığına göre biz artık burada mazur değiliz. Bize mazeret olmayan sahabeye bak mazeret oluyor. Sahabeye mazeret olmayan şey de bize mazeret olabiliyor. Sahabenin bildiği, çok iyi bildiği, hepsinin ittifak ettiği bir şey vardır ki biz onun ilmi bize ulaşmamış. Aradan uzun asırlar geçmesi sebebiyle bazı bilgilerden eksik kalmış olabiliriz. Yani bu kişiye göre, zamana göre, ortama göre değişen şeylerdir. Kıyasa gelince bir şey üzerinde ancak ittifak edildiği zaman, ümmetin müştehitleri ittifak ettiği zaman o hüccet oluyorsa, burada kıyası da edille-i şer'iyeden diye zikretmek büyük bir çelişkidir. Yani kitap, sünnet, icma, kıyas diye dört şeyi zikretmek kendi içerisinde çelişkili bir ifade olur. Neden? Çünkü kıyas dediğimiz nedir? Kıyas diyelim bir müştehidin içtihat ettiği sırada içtihat malzemelerinden birisi olan kıyası kullanması ve bir hükme varmasıdır değil mi? Yani müştehitlerden birisinin veya bir kısmının hükmüdür bu. Başka birisi de başka türlü bir kıyas yapar, muhalefet eder.
Hocam bu sese etki etmez değil mi?
Etkiler yani, biraz.
Biraz da ben odaklanamıyorum sadece.
Şimdi birinin kıyası diğerinin kıyasına karşı hüccet olamayacağına göre dördüncü delil olarak bu neden zikredilir? Çünkü ancak icma ettikleri zaman hüccet oluyor dedik. İcma etmedikleri zaman da hüccet oluyor demek olur o zaman bu. O takdirde ne olur? Birisinin yaptığı kıyasa diğeri muhalefet ettiği zaman iki taraf da birbirinin kıyasına, delillere muhalif olmuş olurlar. Kıyası dinde delil olarak görmek demek, bu dini ihtilaflara hedef yapmak demektir. Kıyas ne Allah'ın kitabında ne Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde geçer. Usul olarak. Lugavi manada kıyasa şey getiriyorlar. Delil getiriyorlar. Bakın şimdi. Bazı edepsiz kimseler, yani hatip pozisyonunda olan edepsiz kimseler, Allah yapmıştır kıyası, biz niye kıyasa yapmayalım diyorlar. Bu çok cürmü büyük bir söz. Yani bu ne demektir? Allah helal haram koyuyor, biz niye koymayalım? Aynı şey değil mi? Allah helal haram koyuyor, biz niye koymayalım? Allah kıyas yapıyor, biz niye kıyas yapmayalım? Bu söz aynıdır. O zaman da kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayetin muhatabı olunur. Kıyas Allah'ın indirdiği midir, değil midir? Kıyas Allah indirmedi. İnsanlar zanlarıyla kıyasta bulundular. Bu kıyas öyle bir şey ki Allah Azze ve Celle Hakka suresinde yemin ederek şunu söylüyor. Neye yemin ediyor? Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki diyor. O bir beşer sözü değildir. O bir kahin sözü de değildir diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözlerini kastediyor. Kur'an'ı kastediyor, sünneti kastediyor. Gördüklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki. Bu ne demek? Bu hükmü koyan, bizim gördüklerimize de vakıf olan, göremediklerimize de vakıf olan Allah Azze ve Celle. İnsanların sözü, bak, o bir kahin sözü değildir diyor Allah Azze ve Celle. Neden? Çünkü kehanet bir çeşit ilimdir. Beşeri bir ilim. Kehanet kıyasla bir hükme varır. Yani gördüklerini göremediklerine kıyas eder. Göremediklerini gördüklerine kıyas eder değil mi? Allah Azze ve Celle bu ayette kıyası zemmediyor. Kıyas neymiş? Kıyas kişinin beşeri yetenekleriyle, bilgi kapasitesiyle, idrak tecrübesiyle Allah Azze ve Celle'nin bu meseledeki hükmü budur demektir. Kendisi için gayb halbuki değil mi? Allah Azze ve Celle'nin hükmü mü o? Değil mi? İsabetli mi değil mi? Bilemez. O zaman biz bunu nasıl hüccet görebiliriz? Kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim 73 fırkaya ayrılacak diyor. Bunların en şerileri kıyas yapanlar, kıyaslarla helali haram, haram helal yapanlar olacaktır diyor. En şerileri bunlardır diyor. 73 fırka içerisinde. Burada şöyle bir itiraz getiriyorlar. Orada kast edilen batıl kıyastır, sahih kıyas değildir diyorlar. O zaman biz de deriz ki sahih kıyas dediğiniz şeyin kuralları nelerdir? Sahih kıyasın kuralları nelerdir? Yani ne yapıldığı zaman sahih kıyas oluyor, ne olduğu zaman bu batıl kıyas oluyor. Bunun sınırlarını koyan kim? Allah mı? Resulü mü? İmamlar koymuş. İmamlar kendileri yaptıkları kıyasla birbirleriyle muhalefet etmiş. Ömer radıyallahu anh bir meselede diyet meselesinde elin diyeti 50 devedir hadisi ulaşıyor kendisine. Kendisinin işittiği hadis bu. Bir elin diyeti 50 deve. Bu hükümle hükmetmek durumunda kalınca, müminlerin emri olunca bununla, buna göre hükmetme pozisyonunda bir değerlendirme yapıyor. Bir elin parmaklarından herhangi birisi kesilirse o zaman ne olacak? Her parmağın ayrı bir özelliği vardır diyerek hepsine ayrı sayıda tespitte bulunuyor. İşte şuna 6, şuna 9, şuna 15, şuna 10, şuna 10 diyor. 50 deveyi parmakların özelliklerine göre paylaştırıyor. Böyle hükmediyor. Bir müddet bu şekilde fetva veriliyor. Kadılar böyle hüküm veriyor. Ondan sonra Yemen'de bulunan Amr bin Hazm ailesine giden, onlardan heyet gelmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey yazdırıp Amr bin Hazm'ı da göndermişti. O mektup ulaşınca bu mektupta deniliyor ki tasrih geliyor Allah Resulü'nden. Bir ele 50 deve, her parmak için 10 devedir diyor. Her parmak için 10 deve. Bütün parmaklar eşit. Kıyasa aykırı. Yani bizim kıyasımıza baktığımız zaman her parmak eşit olur mu? Ama böyle. Hatta diğer bazı rivayette şu şekilde geliyor. Said bin Müseyyep'ten gelen rivayette kıyasla ilgili getirilir bu delilde selefte. Mesela bir parmağın diyetine 10 deve diyor. İki parmağın 20 deve diyor. Üç parmağın 30 deve diyor. Dört parmağın 20 deve diyor. Nasıl olur diyor. Nasıl olur? Yani şeye uymuyor, mantığa uymuyor. Yani üç parmak kesilince 30 deve, fakat 4 parmak kesildi tekrar 20 deveye düşüyor bu. Said bin Müseyyep diyor ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiştir diyor. Yani biz Allah'ın hükmüne kendi tecrübelerimizle ancak kıyaslayarak bunu şey yapabiliriz. Yani biz gördüklerimizle bizim için gayb olana hükmediyoruz. Mesela Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden bir koyun ön bacağını severmiş ya, ön butunu. Ver bir but diyor, veriyor. Bir ön but daha istiyor, veriyor. Üçüncü sefer bir daha istiyor. Talha diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bir koyunun ancak iki budu vardır diyor. Ey Talha, şayet sussaydın vermeye devam edecektin. Yani insanlar gördükleriyle, şahit olduklarıyla vahiy karşısında mukabele ettikleri zaman, kelam dediğimiz şey devreye girdiği zaman pek çok hayırdan mahrum oluyorlar. Nasıl olur bir koyunun iki tane bacağı var? Bunu bilmiyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Burasını düşünmeden önce bak şeytan daha farklı bir şey getiriyor. İki tane bacağı var ey Allah Resulü. Yani bunu bilmiyor mu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Bildiği halde bak böyle diyor. Bir başkası Enes'i gönderiyor hani Ebu Talha radıyallahu anh yemeğe çağırıyor. Allah Resulü çağır. Gizlice söyle ki diyor. Yemeğimiz iki kişiye, üç kişiye ancak yeter. O da geliyor söylüyor gizlice. Cemaatte 70 kişi var. Allah Resulü haydin Ebu Talha'nın evine gidiyoruz diyor. Ebu Talha radıyallahu anh dillendirmiyor ama içerisinde bir endişe var. Nasıl yetecek bu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onar onar içeri alıyor. Yemeklerini yiyorlar. Daha da yemek artıyor ondan sonra da. Hepsi doyuyor. Yani biz bu meseleleri zahirde gördüklerimizle ancak kıyaslarız. Bu da ne kadar eksik oluyor bak. Bu bir ölçü değil. O halde dinin hükümlerinde kıyas caiz değildir. Kıyas ancak mesela caiz gören, mesela ilk İmam Şafii bunu usullü bir şekilde dillendirmiştir. O bile ancak zaruret halindedir demiştir. Zaruret hali nedir peki? Mesela kadı, Ömer radıyallahu anh'ın sözü de bu manadadır. Ebu Musa Leşari'yi bir yere kadı olarak görevlendirince işte söylüyor kitab-ı de sünnet ile hükmet senden önce birilerinin verdiği yani büyüklerinin, salih sahabelerin verdiği fetvalar varsa bunları kullan. Kendin hükmetmeye kalkma. Baktın ki bunlarda da bulamadın. Kendi görüşünle kıyas et diyor. Meseleleri ölç, değerlendir, kıyas yap diyor. Kıyasa en büyük dayanak olarak bunu getiriyorlar. Aynı Ömer radıyallahu anh, kıyastan sizi sakındırırım diyen kimse. Onlar şimdi diyorlar ki, demek ki diyor, Ömer radıyallahu anh burada sakındırırken, burada tavsiye ettiğine göre sahabe kıyas yapıyordu. Onların kastettiği batıl kıyastır herhalde diyorlar. Bu naslar böyle cem edilmez. Bu rivayetler böyle cem edilmez. Nasıl cem edilir? İşte ancak zaruret halinde ve bunu nerede yapıyor bak. Mesela kadı pozisyonunda olan birisi, davayı çözmesi lazım. İki kişi şikayetçi. Burada kitaptan bir nas bilmiyor. Yani kitaptan muhakkak nas vardır da bu bilmiyor veya meselelere intibak ettiremiyor. Diğer soruyla da alakalı bu esasında. Meseleyle alakasını kuramıyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Meseleleri benzeterek kıyas yap. Bu kıyası yaptı diyelim. Bu dine yeni bir hüküm ekler mi? Bundan sonra böyle vakaların hükmü bu şekildedir diye bir şey ekler mi?
Eklemez.
Eklemez. O orada biter. O iki kişinin sorununu çözmekle biter. Zaruret dediğimiz bu işte. Su bulununca temin bozulur olduğu gibi. Mesela muztar vaziyette kalan domuz eti yer mi? Zor durumda kalan.
Yer.
Allah Azze ve Celle izin vermiş. Peki mecbur kaldığımız bir şeyi yaptığımızdan dolayı biz domuz eti helaldir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde ancak mecburiyet sebebiyle yaptığımız bir kıyası nasıl kıyas helaldir, caizdir, bırak bunu geçtik, dinde edinleyi şeriyeden diyebiliriz. Bu din koymaktır.
Hükmün dışında diğer meselelerde kıyas.
Diğer meseleler derken ticaret mi?
Anladım.
Yani ticaret gibi şeylerde sorun yok. Bu mesele yani kıyasın yasak olduğu şey dinde kıyas yoktur.
Hükümlerde.
Din tamamlanmıştır çünkü. Bu bununla alakalı. Yoksa dünya işlerinin çoğu kıyasa dayanır. Ölçme, değerlendirme. Bunlar şer'i manadaki kıyas değil. Şer'i manadaki kıyas, aslın hükmünün aralarındaki ortak bir illetten dolayı fer'e uygulanmasıdır. Kıyasın tarifi budur. Yani dört tane rüknü vardır. Bir asıl olacak, iki fer olacak, üç fer, aslın hükmü olacak, dört aralarında ortak bir illet olacak. Kıyası tarifinde bu dört rükün şart koşulur. Kıyasa hüccet getirenler ise bu dört rükünün uymadığı şeyleri getirirler. Mesela Allah Azze ve Celle'nin fa'tebiru ya ulil ebsar ibret alın ey akıl sahipleri. Diyorlar ki işte buradaki ibret Arapçada kıyas manasına gelir. Yani kıyaslayın ey akıl sahipleri diyor Allah Azze ve Celle. Yani geçmiş kavimlere, onların başlarına neler gelmiş? Bak Allah'a isyan etmediler de başlarına neler geldi. Buradan ibret alın. Buradaki ibret alını kıyaslayındır diyor. O halde Allah kıyası emrediyor diyorlar.
Hocam burada icması olmayan bir şeyin anlamını değiştirmek değil mi?
Efendim?
Mesela kıyaslayın derken bu ayeti bu şekilde yorumlarken
şimdi bak yani başında aslında şuna işaret ettim. Lugavi manayla şer'i manayı karıştırmaktan kaynaklanıyor. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soruluyor. Benim annem öldü. Onun yerine işte hac adağı vardı. Yerine getireyim mi? Onun diyor borcu olsaydı ödemez miydin diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Tabii ki öderim diyor. Allah'ın borcu ödemeye daha layıktır diyor. Bunu kıyasa delil getiriyorlar. Halbuki bu kıyası reddeden bir rivayet. Kıyası kökünden reddeden bir rivayet. Neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evet bir benzetme yapıyor. Lugavi manada kıyas deniliyor buna. Ama hüküm nasıl? Şimdi bak düşün. Allah'ın borcu mu ödenmeye daha layıktır, insanların borcu mu? Allah mı daha muhtaçtır buna? Haşa. Yoksa insanlar mı? Allah'ın ihtiyacı mı var borcunun ödenmesine? Ama insan daha çok muhtaç. Yani aklın kıyaslarıyla baktığın zaman tam tersi bir şey çıkması lazım. Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır diyor ama.
Yani kıyas yapmayın gibi.
Tabii burada ya, akıl terk etme var yani.
Ne söyleniyorsa onu yap.
Tabii.
Mesela onun yerine namaz kılın diye bir şey olmadı. Sadece hacsa hac. Onun dışına hüküm koymada kıyasla getirdiğin zaman.
Bir de bu Peygamber aleyhissalatü vesselam olmasa sebebiyle yine delil getirmek yerinde olmaz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi içtihadıyla bir şey söylese Allah azze ve celle bunu ya onaylıyor ya uyarıyor, düzeltiyordu. Yani vahyin korumasındaydı ve din tamamlanmamıştı. Din tamamlandıktan sonra, vahiy kesildikten sonra hangimiz kıyasının isabetli olduğunu ve başkaları üzerine delil olduğunu iddia edebilir? Sen buna kıyasa delil dersen, hüccet dersen, birilerinin halen bir takım hadislere muhalefet etmelerine kapıları açarsın. Allah Azze ve Celle ise öyle demiyor. Bak, kıyas yapanlar alimlerdir değil mi? Yani bizim ulemir dediğimiz kimselerdir. O kapsamdadır. Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Ve sizden olan ulemre de. Yani sizden olan alimlere de, yöneticilere de, yetki sahiplerine de. Bunlara itaat mutlak değil. Kayda ve şarta bağlı. Allah'a ve Resul'üne itaate uygunsa bunlara itaat edebilirsin. Sonra devam ediyor ayet. Fe in tenazatun fi şeyin. Herhangi bir şeyde çekişirseniz, ihtilafa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Bak delil yine iki. İcma yok, kıyas yok. Allah'a ve Resulüne döndürün. Ullemr aradan çıktı. Ullemri sen ne zaman kıyasla, içtihatla yetki sahibi kılarsan bak bu ihtilafa sebep oluyor. Bu ihtilafı kaldırmanın yolu da Allah'tan ve Resulünden gelenle yetinmek. Buna başka bir şey eklememek. Dolayısıyla burada içtihat ve alimlere bizim hangi noktada ihtiyacımız olur? Alimlere karşı konumuz nedir? Meselesini de açmak gerekiyor. Diğer soru. Şimdi Allah Azze ve Celle bunu bir haberdar olana sor buyuruyor. Nahil 43 ve Enbiya suresinin 7. ayetinde eğer bilmiyorsanız zikir eline sorun buyuruyor. Bununla beraber Tevbe suresi 31. ayetinde alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da bu Rab edinmeyi alimlerin helal saydığını helal, haram saydıklarını haram saymak olarak Allah'a rağmen helal ve haram saymak olarak açıklıyor. Rab edinme budur diyor. O halde bu nasları nasıl cem ederiz? Bizim pozisyonumuz üç şeyden birisidir. Ya müçtehidizdir, doğrudan kitap ve sünnet naslarından hüküm istidlal edebilecek seviyedeyizdir. Yani Kur'an bilgisine, hadis bilgisine, usul bilgisine, Arap diline vakıfızdır. Doğrudan iştihad ederiz. Veyahut da bu pozisyonda değilizdir de iştihad eden bir kimseye, alimden ilim sorarız. Eğer bunu da yapmaz da taklit edersek bu kınanmış. Taklidin kınanmayan bir çeşidi yok. Taklit mutlak anlamda kınanmıştır Kur'an'da. O zaman bu aradaki mertebe nedir? İttiba mertebesidir. Yani müçtehit, müttebi veya mukallit olur insan. Üçünden birisidir. Ya müçtehit olacaksın, en faziletlisi budur. Her zaman hedefin yüksek olacak. Müçtehit olacaksın. Hatta asrın müceddidi olabilmek için çalışacaksın. Bir Müslümanın gayesi peygamber olamaz artık. Ama en yüce hedefler için yarışmak zorundadır Müslüman. Müçtehit olabiliyorsan müçtehit ol. Her meseleyi içtihatla hallet. Bunu yapamıyorsan müttebi olursun, ittiba edersin. Zikir eline sorun da emredilen şey işte ittiba ile, yani başkasının deliline tabi olmak, görüşüne değil. Görüşüne tabi olduğun zaman bu taklit. Ama deliline tabi olduğun zaman senin vakıf olmadığın bir ayet, vakıf olma yani anlamını bilmediğin bir ayet veya vakıf olmadığın bir hadis getirir ilim ehli sana, sen buna tabi olursun. Fakat burada dikkat edecek başka bir şey daha var. Alimlerin konumu nedir? Alimler Allah adına adaletle şahitlik yapan kimselerdir. Âl-i İmrân suresinde geçtiği gibi. Adaletle şahitlik yapan kimselerdendir alimler. Allah'tan korkan kimseler olmalıdırlar. Allah'tan korktuğunu nasıl bilirsin? Bu vasıta olması lazım. Büyük günahları açıktan işlemeyecek veyahut küçük günahları açıktan işlemeye ısrar etmeyecek. Birincisi Allah adına doğru düzgün şahitlik yapabilmesi için, yani fasıklık sıfatı zahil olacak ondan, adaletle şahitlik yapacak. Size bir fasık haber getirirse onu araştırın diyor ya, fasık olmayacak. Alim eğer fasıksa araştırmak düşüyor üzerine. Söylediği deliller doğru mu? Verdiği ayet doğru mu? Söylediği hadis doğru mu? Kaynağa bakmak zorundasın. Sen bu zahmete girmemek için sorduğun alimi sadık kimselerden, salih kimselerden seçersin. Ona sorarsın. Zikir ehline böyle bir zikir ehlini seçer, ona sorarsın. Yoksa öbürüne sorduktan sonra seni yine yoracak. Yine nasları bizzat araştırmakla mükellef olacaksın. Öyle olduktan sonra kendin müştehit ol. Niye ona soruyorsun? Adil olacak.
Burada bir mesele daha vardı hocam, onu da söyleyeyim. Hani bazı hadislerde bir şey söylenir. Asıl bundan kasıt budur deniliyor ya hani bazen. Mesela bizim anlamadığımız ama onun kastının başka bir şey olduğuna dair deliller getirilir. Bazıları der ki sen hadisten çıktın, alime götürdün sözü, sen sapık oldun. O biri de derse yok ben hadisin zahirini aldım. Bu sefer zahirci oluyorsun. Sahabe diyor yaşadığı zamanlarda dahi ihtilaf ettiler. Allah Resulü
mesela, varken mi ihtilaf ettiler?
Evet.
Allah Resulü varken.
Yani bana söylenen bu, siz bizi uyarın inşallah, doğru olanı söyleyeyim size. Allah Resulü Aleyhisselam bir cihat meydanında. Cihadın bittiğinde bir şu beldeye gideceğiz. İkindi namazını ancak orada kılacağız. Evet. Dedi diyor. İki sahabeler
Allah Resulü şekilde, yok orada.
Evet. Yani onun yaşadığı zamanda.
Sizden biriniz Beni Kurayza yurduna varmadan ikindi namazını kılmaz.
Evet. O hadisi. Evet. İşte burada deniliyor. İkindinin vakti girdi. Bazı sahabeler diyor ki biz namazı kılacağız. Bazı bir kimseler de diyor sahabelerden, biz orada kılacağız. Vakti geçmesine rağmen bazı sahabeler orada bekliyor. Vakti geçmeden Allah Resulü Aleyhisselam'ın kastı burada. İkindi namazına oraya yetişirsek orada kılacağız.
Bunu getiren arkadaşlar kendi aleyhlerine delil getirmişler. İşte çünkü bak
onun kastı bunlar, şu aslında yani.
Bak bunlar zahirine tutundular, doğru mu? Hadisin zahirine tutundular. Allah Resulü hata ettiniz dedi mi?
O birine de hata ettiniz demedi.
Bunlara dedi mi? Demedi. Bunlara ne oluyor da işte zahirler hata ediyor diyor o zaman? Zahirine tutunmanın hata olduğunu söylüyorlar. İşte
burada ben zaten onu söyledim. Dedim eğer ki Allah Resulü Aleyhisselam ikisine de bir şey dememişse zahirine yapıştığın zaman da senin için bir sıkıntı yok. Ama şimdi, yapışmayan için de bir sıkıntı yok.
Bu meselede ilk önce buranın bir aydınlatılması lazım. Tamam. Allah Resulü hayattayken sahabeleri ihtilaf etmişlerdir demek bu bir saçmalık olur. Allah Azze ve Celle bu dini vasflarken şayet Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı onda ihtilaflar bulurdunuz diyor. Sahabelere gelince sahabelerin yaptıkları ihtilaflarla bizim ihtilaflarımız arasında dağlar kadar fark var. Burasını iyi yakalamak lazım. Yani sahabe asla kendisine kitap veya sünnet naslı geldikten sonra buna muhalefet ederek ihtilaf etmemiştir. Bilmediği konuda ihtilaf eder. Mesela Beni Kurayza evine varmadan biriniz ikindi namazını kılmasın diyor ya. Orada sahabe bir usulü bilmiyordu. Biz bu olay sayesinde usul öğreniyoruz burada. Nedir usul? Müteşabih olanı muhkeme arz etmek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bak bu asıl olan bu gibi şeylerde zahire almaktır. Mesela 70 sefer bile başlanmadı ve sen Allah seni şefaatini ona faydalı kılmayacak diyor. O Abdullah bin Ubey bin Selul kıssasında. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? 70'den fazla da olsa başlanma diyeceğim diyor. Nedir bu? İşte bak zahiri. Hayır efendim kastedilen yani ne kadar dilersen dile ona faydası olmaz deyip de biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mı itiraz edeceğiz burada? Allah Resulü yanlış anlamış. Öyle mi diyeceğiz haşa? 70'den fazla da olsa başlanma dileyeceğim diyor.
Abdullah bin Selim için.
Tabii. Tevbe suresi 84. ayetinin nazil olduğu zaman bu olay. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir delil olmadığı sürece bak zahire tutunuyor. Usul olarak bize bunu öğretiyor. Müteşabihin muhkeme döndürülmesine gelince, şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki şeye ihtimal olan bir söz kullanmış. Beni Kurayza yurduna varmadan sizden biriniz ikindi kılmaz. İki manada var. İki manada eşit olduğu zaman biz buna müteşabih diyoruz. Yani kast edilen yolculukta acele etmek de olabilir. Gerçekten ikindi namazını Kurayza yurduna varmadan kılmamak da olabilir zahirine geldiği gibi. İkisi de muhtemel. Bu sözde iki manada çıkıyor. Eşit seviyede çıkıyor. Yani birini diğerine tercih edemiyoruz. Böyle durumlarda bak biz usul çıkarmışız ne yapmalıyız diye. Ne yaparız? Müteşabih olanı muhkeme döndürürüz. Bu ihtimalli bir ifadedir. İki manada muhtemel. Ama muhkem olan naslarda ne diyor? Namazları vaktinde kılın diyor. Yani biz yani usulü oturttuktan sonra süreçler geçtikten sonra bazı şeyler bize öğretildikten sonra öğretilmemişken yapılacak şeyler delil getiremeyiz artık. Yani bir şey nesedildikten sonra nesedilmemiş olanı biz delil getiremeyiz. Nesedilmeden önceki halini delil getiremeyiz. Bir şey oturmuş. Bazı şeyler yani bu 23 senelik vahiy indiği süre boyunca bu din bize öğretilmiş. Ve en son denmiş ki din bugün dinimizi tamamladım. Biz tamamlanmış bir dine muhatabız. Tamamlanmadan önceki hallerini biz burada hüccet getiremeyiz bu sebeple. Zahiri alırız. Zahir de nedir? Bir şey, bir nas umumi olarak gelmişse o umumu üzere bırakılır. Tahsis eden bir delil gelmedikçe. Tahsis eden delil derken alimin görüşü delil değil. Alim bir şeyin tahsis edilmiş olduğunu söylüyorsa tahsis eden delili getirmek zorundadır. Veya takyid edilmişse, takyid eden delili, nesedilmişse neseden delili getirmek zorundadır. İşte diyorlar yani Tahavi bu türden iddiaları çok yapıyor. Mutasip bir Hanefi'dir kendisi. İşte secdelerde el kaldırmak veya diğer el kaldırma rivayetleri, başlangıç tekbiri dışındaki el kaldırma rivayetleri nesedilmiştir diyor. Kuru bir iddia. Neseden delil nerede o zaman deriz? Ebu Hanife'nin görüşü mü? Falanın görüşü mü? Tahavi'nin görüşü mü? Bunlar delil değil. Yani sözü delil olanın sözünü, sözü delil olmayanın sözüyle biz tahsis edemeyiz, nesedemeyiz. Sözü delil olan sadece Allah ve Resulü'dür.
Aslında Allah ve Resulü.
Tabii. Diğerlerinin ise illaki dayanağı olacak ki ondan sonra bunlara itibar edilsin. İlim ehli, sahabe arasındaki duruma gelince ilim ehli ve onlara sormak. Mesela az önce zikrettiğimiz ayette herhangi bir şeye çekişseniz onu Allah ve Resulüne döndürün diyor. Hayatında Allah Resulüne, vefatından sonra sünnetine döndürmektir, Resulüne döndürmek. Sahabelerden birisi yaralandığı zaman, cünüp iken, yaralıyken cunup oluyor ve sizin diyor bildiğiniz bir şey var mı? Ben guslettiğim zaman tehlikeye gireceğim. Sizin bu konuda bildiğiniz bir şey var mı? Diye oradaki sahabelere soruyor. Onlar da diyor ki su var. Gusletmek zorundasın diyorlar. Su varsa gusledeceksin. Fetva veriyorlar hemen. Yani bunlar da bir çeşit kıyas yapıyor.
Suyu olmadığı zaman ancak teyemmüm edebilirsin. Su var, teyemmüm edemezsin.
Tabii. Bunlar da bir çeşit kıyas yapıyorlar. Yani bildikleriyle sınırlı kalan bir kıyas yapıyorlar. Tabii. Mevcut bildikleriyle. Halbuki Allah Resulü hayatta ona sorulabilir. Ama fetva veriyorlar bunun yerine. Olmaz. İlla ki gusletmek zorundasın. Ve adam guslettiğinde yaraları su aldığı için ölüyor. Allah Resulü'ne durumu anlatıyorlar. Onu öldürmüşler. Allah da onları öldürsün diyor. Acizliğin çaresi sormak değil midir? Yani ne demek? Görüşünle asla fetva verme. Bu yolları denemeden kitap ve sünnet dışında rey ile fetva vermeye çok ciddi manada, yani o domuz etini yemek gibi mecbur kalmak hali dışında buna yanaşma. Senin görüşün dinedilmesin. Birileri dinedilmesin bunu. Hatta sakındırma şöyle gelmiştir Ebu Hureyre'den gelen rivayette. Kime bir fetva verilirse diyor, bundan dolayı fetvayı alan kimse günah işlerse diyor, onun günahı fetvayı verene yüklenir diyor. Fetva vermekten bir sakındırma var yani. O halde fetva, Allah'tan gerçekten korkan ne yapar? Allah ve Resulü'nün sözü dışında başka bir şey eklememeye itina gösterir. Kelamdan kaçınır, kıyastan kaçınır, felsefeden kaçınır. Allah'tan korkan yapar bunu. Allah'tan korkmayan ise hadise rağmen yorum yapar. Hadis kendisine ulaşmasına rağmen bunları yapar. İlim ehlinin durumu bu. Diğer bir önemli mesele...
Bununla ilgili bir şey daha sorabilir miyim hocam? Mesela teravih meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını çok uzun tuttuğunu, hatta sabah namazına kadar gelen rivayetler var. Burada ilim ehlinden bazıları şunu söylüyor. Namazı, kılınışın zahirini alıp keyfiyetini terk ettiler. Namazın yani kaç rekat olacağını zahiren aldılar, keyfiyetini terk ettiler. Keyfiyetini terk ettiklerinden dolayı eğer uzunca duramıyorlarsalar, İşte bunu daha çok artırabilirler demenin hükmü ne hocam? Böyle bunlar, bir hakları
bunlar,
var mı?
Böyle bir hakları yok. Bunlar işte Allah'tan korkmayanların özellikleri, bu tip yorumları yapanlar. Bir kere sünneti iyi bilmediklerinden bu da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir derken neyi kastediyor? Yani o gelenler kimlerdi yani? Ne yaptılar bunlar? Bidat olan bir şey mi yaptılardı?
Biri hiç evlenmeyeceğiz, biri durmadan namaz kılacağız, öbürü oruç tutacağız.
Hiçbirinin söylediği şey bidat değil aslında. Meşru olan şeyleri kastediyorlar. Ama Allah Resulü'nden fazlaysa bu, bak bu benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir hitabına muhatap oluyor. Yani meşru olan ibadetleri bile ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onayladığı şekilde. Bu ne demek bak? Bir kimse sadece farzlarla iktifa etse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu cennetlik olur diyor. Eğer sözünde samimi durursa diyor, bu cennetlik olur diyor. Sadece farzlarla yetinen hakkında bunu söylüyor. Ama nafilelerde aşırılık yapanlara tehdit diyor. Tehditli bir söz söylüyor. Yani bir kimse sünnette gelen bütün oruçları, meşru olan oruçların hepsini tutsa, sünnette gelen namazların hepsini kılsa, gece uyumasa mesela, sadece sabaha kadar namaz kılsa ve 11 rekat da geçmese bunda. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmiştir. Sünnetinden değildir, benden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yapar. Evlenmemek meşru, evlenmeyebilir bir insan. Ama ben Allah yolunda çalışmak için, dine davet etmek için, cihad etmek için evlenmeyeceğim diyorsa, işte bu Allah Resulü benden değildir dediği kimselerdendir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu en kemalli yapan, sahabeleri en kemalli yapan kimselerdi ve bunlar evliydi. 4-5 Allah Resulü 9 tane evli. Allah'tan diğerleri 4'er tane ve cariyeleri var.
Allah'tan en çok korkanımız da benim diyor zaten.
Tabii bunun illetlerini iyi yakalamak lazım. Bunlar nasıl yapıyor şimdi? Şimdi keyfiyet meselesine gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gece namazı farzdı. üzerine farz olanından hareketle nafile olanlara farklı bir bindirme yapmak. Zaten bunların bakış açısının ne kadar bozuk olduğunu da gösteriyor. Diğer taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sabaha kadar böyle uzatması farz değildi. Yani sabaha kadar derken gecenin son üçte birinde kalkıyor, sabah namazına kadar uzatıyor, uzun sureler okuyor. Kıyamı uzatıyor, rükûsunu uzatıyor, secdesini uzatıyor. Yani halbuki iki rekat kılsa Allah Resulü bu farzı yerine getirmiş olacak değil mi? Üç rekat bitirle beraber. Bu farzı üzerine farz olan bu şeyi yerine getirmiş olacaktı. Ama ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Şükreden bir kul olmayayım mı? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine farz kılınana nafile olarak yapabilmek için bunu yapmıştı. Bize ise gece namazı farz değildir. Biz iki rekat nafile gece namazı kılsak, hafifçe kılsak bu bize nafiledir. Ekstradan bir ecirdir zaten. Yani meseleler bu şekilde kıyaslanmaz. Bu tamam. Şimdi Tayyip Erdoğan veya genel manada iman.
Ondan önce şey en son bunu konuşalım hocam.
Emirlik meselesi. Emirlik meselesi. Bugün cemaatlerin yaptıkları emirlik bir bidattır. Ne kitapta ne sünnette böyle bir şeye delil yok. Sadece şu var. Halife, bütün Müslümanların halifesi olan kimse, Kureyş'ten olan halife veyahut da Kureyş'ten olmasa bile galebe yoluyla gelmiş olabilir ama bütün Müslümanların halifesi. Böyle bir halifeye biat edilir. O biat de herkes yapmaz zaten. Elebaşlar yapar, toplumun önde gelenleri yapar. İlimde ve askeriyede otorite olanlar, emri ve nehi denilen ehli hal vel akt denilen kimseler yapar bu biat. Yani ehli hal vel akt iki sınıftan oluşur. Birisi askeri gücü elinde bulunduranlar, birisi ilmi gücü elinde bulunduranlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen vefatından sonra Raşid Halifeler döneminde askeri kanatla ilmi kanat hep bir aradaydı. Halifeler hem ilmi hem askeri otoriteydi. Güç sahibiydiler. Ondan sonra ilmi olanla askeri olan otorite ayrıldı birbirinden. Yani Muaviye ile başlayan ısırcı sultanlık dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani halifelik yetkisi gücü elinde bulunduranlarda, ilim yetkisi de ilim ehlinde. Bunlar yani Kur'an ile yönetim birbirinden ayrılacak diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O gerçekleşti. Bu ayrılma giderek daha da birbirinden uzaklaştı. Ta ki halifeliğin tamamen ortadan kalkmasıyla son buldu. En son Cumhuriyet döneminde. Halifelik de kalktı. Aslında ondan önce de halifelik fonksiyonu yitirmişti. Çünkü farklı farklı Müslüman devletler. Bu caiz değil. Yani aynı asırda bir iki tane İslam ülkesi, Müslüman ülkesi olamaz. Birisinin diğeriyle savaşması lazım boyunduruna alabilmesi için. Bunu terk ettiler. Aynı şimdikilerdeki gibi işte kardeşimiz, duygusallık, duygusal kardeşlik. Ya yani Müslümanların birbiriyle savaşması kafirlerin daha fazla işte üzerimize çöreklenmesine sebep olur diyerek o halde bıraktılar. Tek bir halife etrafında olmalıydı bütün Müslümanlar. Yani halifelik fonksiyonu zaten yitirmişti. Her ülke kendi başına kendi emiri var. Bu emirlikler de yani günümüzde uygulanan cemaatlerin emirliği de böyle bir şey işte. İki tane halife olmaz. Bir tane halife olacak.
O beldeden mi yoksa
yani bütün Müslümanların bir tane halifesi olur.
Ve onun tayin ettikleri.
Yani şu an Türkiye'nin başında Tayyip Erdoğan'ın olması, Suud'un başında Kral Abdullah'ın olması, falan ülkenin başında bilmem kimin olması, bunların hepsi sünnete aykırıdır. Bunların savaşması lazım ve güç sahibi olan diğerlerini kendisine boyun eğdirmesi lazım. Müslümanların birliği ancak böyle olur. Bu güce sahip olmayan, bu emirliklere gelince dernek başkanlıkları, yani Müslümanlar dernekler kuruyor, derneğin başkanı oluyor. Bu da bu emirliklerdir. Bidattır bütün bunlar. O zaman ne oluyor? Herkesin kendine özel kuralları, kendine özel emirleri, itaatleri vesaire vesaire. Bunlar ancak dininde fırkalaşan, parçalara ayrılan, gruplara ayrılan kimselerin şeyi. Bize sadece şey kaldı bak, halifelik gitti. Bize ne kaldı? İlmi otorite kaldı. Bize Kur'an'dan ayrılmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yönetimle Kur'an birbirinden ayrıldığı zaman Kur'an'dan ayrılmayın. Yani ilim ehlinden ayrılmayın. Cemaati bugün bu ilim ehli temsil eder. O ilim ehli de kitap ve sünnet üzerinde hareket edendir. Bu yüzden İshak bin Rahüye diyor ki, kitap ve sünnetle amel eden bir alim diyor, cemaattir. Tek başına dahi olsa diyor. Onunla beraber olan cemaate tabi olmuştur. Ondan ayrılan fırkadır diyor. Aynı şeyi Abdullah bin Mübarek kendisine sorduğu zaman cemaati soruyorlar. Cemaat diyor Ebu Bekir ve Ömer'dir diyor. Ben diyor asrımızda soruyorum diyor. O zaman diyor Ebu Hamza Es-Sükkeri'dir diyor. Yani onunla beraber olan cemaattir. Ondan ayrılan cemaatten ayrılmıştır. O zaman bir hadisçi Ebu Hamza Es-Sükkeri. Hadisçilerin imamı.
Burada bu cemaatlere tabi olan işte ben de sizin cemaatinizdenim. Emir olarak sana kabul ederim diyen kimse aynı bu
bidat işlemiş olur.
İşlemiş sapıklık içerisinde.
Ve burada bu arkadaşlar yani emirlik oluşturan arkadaşlar zayıf bir hadise dayanıyorlar zaten. İşte sizden birisi yolculuğa çıktığı zaman birisini emir tayin etsin. Bu lafız şaz bir lafız. Sahih olan, mahfuz olan lafzı şöyle Müslim'de gelen. Üç kişi yolculuğa çıktığınız zaman biriniz imam olsun. En iyi Kur'an okuyanınız imam olsun. Yani cemaatle namazı kılsınlar ve en iyi Kur'an okuyanlar imam olsun. Sahih olanı bu. Bu emir olsun. Lafzı şaz. Emirlik uygulaması sadece Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın kendi kanaati olarak nakledilmiştir. Yani yolculuğa çıktığınız zaman üç kişi olduğunuzda biriniz emir olsun diyor. Bu da yolculuğun maslahatı için uygundur, gereklidir. Çünkü şurada konaklayacağız, şöyle hareket edeceğiz, şuraya gideceğiz. Bunlar ihtilaf sebebi olmasın diye üç kişi olan bir Müslümanın birisini emir tayin etmeleri yolculukta meşrudur bu manada. Sahabenin uygulamasıyla. Biz buna bidat diyemeyiz. Yolculukta ama. Ama sen Hazar'da emirlik nasıl uygulanıyor? Aslı aslı kestik kestik. Ama şuna bakıyorsun ki biz mesela bu İmametül Uzma'ya büyük emire kıyaslayarak bu emiri çıkarıyoruz. Onun gibi bir yetki veriyoruz. Şimdi düşün. O emire neden biat edilir? Askeri ve ilmi otorite onun uhdesinde olduğu için. Yani askeri olarak ihtiyacın var, ilmi olarak ihtiyacın var. Sen bunlar için buna başvuruyorsun değil mi? O yüzden biat ediyoruz. Yani ne demek? Benim dinimi ve dünyamı bana gelecek, tasallut edecek zararlardan korumak üzere. Bugün bu biat edilen bu emirlere gelince ne ilmi otoriteleri vardır ne askeri otoriteleri vardır. Yani biz bunlara biat ediyoruz ettiğimizde. Bizi ne devletten koruyabiliyor, ne daha başka şeylerden koruyabiliyor, hiçbir şeyden koruyamıyor. Askeri hiçbir şeyi sağlayamıyor. İlmi olarak da bunu yapamıyor. Alim değilse eğer bu kimse. İlim olarak da bize bir şey sunamıyor. O zaman nedir bu? Bunun tek bir açıklaması var. Ümmet içerisinde ayrılık ve ihtilaftır. Dernek başkanları da böyle işte. Diğer meseleye gelince tekfirle alakalı olarak. Şimdi şer'i ıstılahlar bize boşuna konulmamıştır. Yani kafir bir ıstılahtır. Mümin bir ıstılahtır. Müslüman bir ıstılahtır. Fasık bir ıstılahtır. Müptedi, bidatçı bunlar hep şer'i ıstılahlar. Münafık şer'i ıstılah. Şimdi bakın. İslam devleti olsaydı biz birilerinin kendisini İslam'a nispet eden birilerinin de kafir olduğuna hükmedebilecektik ve onun cezası da verilecekti. Hiçbir Müslüman onun hakkında itiraf etmeyecekti. Doğru mu? Yani falan kimseyi tekfir eden, etmeyen birbiriyle itiraf etmezdi o zaman. Bu hücceti kamesini ancak kadı yapar. Yani elinde yaptırım vardır. Sen namaz mı kılmıyorsun? Bak namazın hükmü bu. Üç gün hapsedilir o. Üç gün sonunda halen daha kılmamaya devam ederse o irtidaden öldürülür. Namaz kılmadığı halde kendisini İslam'a nispet ederek gezemez. Günümüzde durum nedir? Günümüzde bakın bu müeyyide kalkmış bizde. Müeyyide kalktıysa tekfir yetkisi de kalkmıştır. Ama münafık diyebiliyoruz. Bazı kimselerin kendisini İslam'a nispet ettiği halde bunların küfür fiilleri işlediğini görüyorsak, küfür safında olduklarını belli eden bir oradan bir buradan alametleri varsa bunların münafık olduklarına hükmederiz. Ama münafığa dünya hükümleri bakımından Müslüman muamelesi yapılır. Ta ki kendisini İslam dışında bir dine nispet etmediği sürece. Tayyip'in durumu da böyle bir şey.
Yani öldürülmediğinden dolayı?
Yani eğer biz verdiğimiz hükmü icra edemiyorsak Müslümanlar arasında ihtilaf sebebi olmayalım.
Küfrü açıksa bunun çok net yani.
nifak. Münafıkların küfrü de çok açıktı. Abdullah bin Ubey bin Selul'un sözü kadar küfretmedi bile bunlar. Aziz olan, zelil olanı Medine'den çıkaracak döndüğümüzde diyor. Bu kadar bariz bir küfür söylemedi bunlar. Doğrudan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında bu söz. Ama dünya hükmü bakımından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hükmü uyguluyor. Niye? Çünkü kendisini İslam'a nispet ediyor. Biz Mustafa İslamoğlu, Abdülaziz Bayındır, biz biliyoruz ki bu adamlar kafir olmuşlardır. Allah katına kafir olduklarına inanıyoruz biz bu adamlar. Allah'ın ilim sıfatını inkar ettiklerinden dolayı, kaderi inkar ettiklerinden dolayı, sünneti inkar ettiklerinden dolayı.
Bunları da öldüremiyoruz.
İşte o yüzden münafık diyoruz bunlara.
Küfrüne hükmettik diyoruz.
Yani kafir olduğunu biliyoruz, hükmettik değil. Kafir olduklarını biliyoruz. Bu sözleriyle onların kafir olduklarına, itikatlarının küfür olduğunu biliyoruz.
Tayyip için aynı şeyi söyledim mi?
Tayyip için de mesela Mısır'a gidip de en son demokrasiden vazgeçmeyin sözü bariz bir küfür.
O zaman kafir.
Münafık. İslam'a nispet ediyor kendisini. Namaz kılıyor. Bizim kıblemize yöneliyor.
Biraz bayındır da İslam'a nispet ediyor.
İşte o yüzden onlara münafık diyoruz.
Az önce kafir dediniz de.
Yani bak Allah katındaki hükümle insanlar arasındaki hükmü birbirinden ayırmamız lazım. Yani münafık tabiri kendisini İslam'a nispet eden kimse hakkında. Mesela düşün. İbn-i Sayyad'ı daha önce örnek vermiştim ben. İbn-i Sayyad Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a işte benim Allah'ın Resulü olduğuma iman ediyor musun? Şahitlik ediyor musun? Sen benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik ediyor musun? Karşını veriyor. Bu söz bariz bir küfür. Daha başka şeyler de var. Kahinlik yapması gibi. Fakat bu Müslümanların içerisinde kendisini İslam'a nispet ediyor. Hatta hac esnasında Ebu Said el-Hudri ile konuşması Müslim'de aktarılır. Ne diyor? Bak diyor Allah Resulü böyle demedi mi diyor. Benim deccal olduğumdan şüpheleniyorsunuz diyor. Çocuğu olmayacak diyor. Benim diyor çocuğum var diyor. Mekke'ye Medine'ye giremeyecek diyor. Aha ben giriyorum diyor. Gerekçelerini söylüyor. En sonunda da diyor ki amma diyor deccallık görevi de bana verirse reddetmezdim diyor. Yine bir küfür daha söylüyor. Sahabeler bu küfür sözleri söyleyen, bariz küfür sözlerini alenen ısrar eden bu kimselere nasıl bir tavır takındılar bak. Veya Allah Resulü'ne Allah'tan kork. Bu adaletli bir taksim değil diyenler. Halbuki küfür değil midir? İmana zıttır bunlar. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki vallahi yemin ederek söylüyor. Yemin ederim ki bunlar iman etmiş olmazlar. Sana gelip muhakeme olmadıkça, verdiğin hükümden dolayı gönüllerine bir sıkıntı hissetmedikçe ve tam anlamıyla teslim olmadıkça diyor. Bunun üçünün de gerçekleşmediğini alenen ortaya koyan kimseler çıkıyor. Ama tekfir hükmü uygulanmıyor bunlara. Ama şu var. Münafıklara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünyada Müslüman gibi muamele yapıyor. Onlar yani la ilahe illallah öyle bir sözdür ki bunu diyor münafıkça söyleyen bir kimse için bile dünyada bir koruma sağlar diyor. Allah katında ise onun hükmü bellidir.
Yani sadece la ilahe illallah demesi yetiyor mu? Yani. Namaz kılmasa da.
Bizim için böyle. İslam devleti olsa yetmez. Dünya hükmü olarak da yetmez.
İslam devleti olmayan bir yerde bir kişinin...
Şu an İslam hükümlerini uygulayamadığımız için insanlar arasında biz bu işte kafirdir sözünü şey yapmayız. Ama münafık olduğunu söyleyebiliriz.
İslam devleti olsa şu anda Tayyip ve Tayyip gibiler mürtet durumunda öldürülürler. Tabii. Yani. İslam devleti olmadığından dolayı hüküm de uygulanmadığından dolayı yoksa bunların yaptıklarının hepsinin küfür olduğunu siz söylüyorsunuz.
Tabii.
Yani Tayyip küfür içerisinde...
Yani onların işledikleri bir sürü küfürler var. Bir tane örnek verdik sadece. Bir sürü.
Peki yani bunu bu küfürleri söylediğin zaman kendisinin mesela biz dini sistemlere dini esaslara dayalı bir devlet sistemini kabul etmiyoruz. Söylüyorsun. Küfür olan bayramları çekip alenen kutladığını görüyorsun.
Evet.
Ondan sonra şey, demokrasi ölmesini Müslümanları terörist olarak görmesi, Müslümanlara karşı kafirlere yardım etmesi. Bu tür bunları söylediğinde her birine bir kılıf uydurulması tehlikeli değil mi? Yani mesela
kılıf uydurulması şimdi dini eğer esasları, bunları temize çekmezse bu tehlikeli.
Tabii yani en azından şunu diyebilir. Tamam bu kafir küfürdedir. Küfür işliyor, kafirdir. Ama din, İslam hükümler uygulanmadığından dolayı kendini de İslam'a nispet ettiğinden dolayı biz bunun münafıklığına şahitlik ederiz. küfürde olduğunu da söyleriz. Müslüman da demeyiz. Doğru mu?
Şimdi bak. Tayyip hakkında net emin değilim açıkçası küfürde olduğundan. Ama münafıklığı ortada. Yani İslam'a nispet ettiği halde İslam'a aykırı bir şeyler yapıyor.
Yani
bir... İslamoğlu Bayındır gibilere gelince bunların dile getirdiği şeyler itikat. Bunların ise bunu takiyeden yapma olma şeyi var.
Yani Tayyip hangi İslam itikadına sahip ki? Yani en azından onların bir bilgisi var. Yani Tayyip'in İslam'la alakalı bir itikadı bile yok. Yani.
Şimdi biz onu bilmiyoruz. Kendisi Tayyip'i bildiğimiz Tayyip mesela bunları reddeden biriz. Ama demokrasi bir trendir. Biz varacağımız yere kadar bu trene bineriz. Varınca ineriz diyen biriz. Yani bunlar zaman... tevil eden kimseler. Yani Tayyip tevil eden biriz. Burasını bilin yani.
Peki bütün bunlar kendisine yetecek mi?
Orasına biz hükmetmiyoruz. Orasına Allah hükmedecek. Bizim hükmedebileceğimiz bir otoritemiz olduğu zaman o zaman biz hükmetmekle şey yaparız. Mükellef oluruz. Burada şurayı yakalamak lazım. İnsan imana neyle girer? İman tarifi dil ile, kalp ile, azalar ile. Küfre de girmesi bu üç şeyle olur. Dille söylemesi, kalple itikadı ve azaların fiili.
Hepsi var.
Biz üçünün gerçekleştiğini bilmeden biz kalbini nereden biliyoruz?
Kalbi değil, diliyle ve ameliyle bunları Tayyip yapıyor yani. Diliyle İslam'ı, dini istemediğini diliyle söylüyor.
Böyle bir şey demedi.
Dinen seslere göre de öyle sistemini kabul etmiyoruz. Yani.
İşte bunları takıyı olarak yapıyor.
Takıyı var mı İslam'da?
Tevil ediyor. Takıyı var.
Batıl tevil. Fasit tevil.
Şimdi mesela Âl-i İmrân suresi 28. ayetinde takıyıya bir delil var. Ama bunların şeyine uyar mı? Orası ayrı mesele. Yani böyle bir yol var mı bunların tuttuğu gibi? Fakat Tayyip bu konuda kandırılmış birisi belli bu.
Yani bir de akla şu soru geliyor mesela lehilallah derken bir insanın bilmesi asıl olan meseleler var mesela. Bunları bilmesi lazım ki o İslam dairesinin içerisinde kalsın.
Biz şimdi la ilahe illallah diyen bir kimse ne şartla derse desin, isterse münafıkça söylesin, onu Müslüman kabul ederiz.
Küfür sözleri
yani asıl olan adam. İslam olunca da tekfirin şartları o kimsede işletilir.
La ilahe illallah söyledikten sonra onu tamam. Bozan bir unsur olmayınca
bozan unsur dahi olsa hucceti kâmesi yani tekfirin şartları ve manileri gözetilir. Mesela kasıt tevil.
Şimdi burada kasıt aranıyor.
Cehalet.
Bunda kasıt aranıyor yani mesela. Tayyip bunu yaparken kastı bu değil mesela diyelim.
Evet.
Bir kimse de çok rahat bir şekilde ben bu bidatı işliyorum ama benim kastım bu değil derse o zaman ona da biz bidatçı diyemeyiz.
Şimdi bak. Bidatçının durumu farklı. Biz Tayyip'e mesela yaptığında haklı demiyoruz. İşlediğin mutlak manada küfür olduğunu ya küçük ya büyük küfür olduğunu söylüyoruz. Yani bütün küfür fiillerini işleyenler böyledir. Eğer kasıt ortaya çıkarsa cehalet ortadan kalkarsa ruhsatlar tevil gibi işte ikrah gibi haller ortadan kalkarsa o zaman onun durumu netleşir. Büyük küfür olduğu anlaşılır. Kişi mesela büyük küfrü işler bunu günah zannederek işler. Bu kimse kâfir olmaz. Küfrü işleyen kimsenin onu küfür olarak bilmesi gerekir.
Bunun küfür olduğunu kendisi biliyor. Laiklikten Müslümanların bir arada olacağını bana söyleyen varsa çıksın.
Ama bunu takiyeden söylemenin küfür olacağını bilmiyor. Tevil ediliyor çünkü buna. Yani gayemiz İslam'ı getirmek bunların zihninde. İşte bu yolda zulmü kaldırabilmek için bazı şeylere katlanacağız. Hesabı şeytan oynuyor bunlarla. Bunlara şimdi bunlara hüccet ikame edilmesi lazım. Demek istedim o yani. Yaptıklarının tabii ki küfür.
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani hani sana gelenler var. Onlar senin yanından gittikleri zaman biz seni dinleriz dediğinde sen diyor az kalsın meyledecektin ve bize karşı kendine bir yardımcı da bulamayacaktın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüksün Allah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolundan ayrıldığı zaman bir kimsenin bu peygamber dahi olsa ona bile böyle bir yetki verilmemişken bir insan nasıl böyle İslam'a birebir taban tabana ters olan bir şeyde yanlış bir yol izleyecek ve bu onun küfrüne engel olacak.
Cehaleti.
İşte cehaleti mazeret kabul edenler dahi bilirler ki bu Tayyip gibi insanlara
cehaleti yani. Böyle ele almayacaksın. Buradaki cehalet bu yaptıklarının dini bir kılıfa sunularak bunlara arz edilmesi. Cehalet mürekkep bir cehalet. Basit cehalet değil yani.
Yani
onlar bunu dinde meşru olan bir şey zannederek yapıyorlar. Anlatabildim mi? Yani dinde böyle bir siyaset var. Davetin maslahatı için.
Allah'u alem onlar da bunun küfür olduğunu biliyorlar. Ve
işte bak sen alametle hükmediyorsun şu anda. Ben bilmiyorum bunun küfür olduğunu bilip bilmediklerini. Bunun böyle olduğunu bilip bilmediklerini bilmiyorum ben. Böyleyse bu adamlar niye namaz kılıyor? Bunun küfür olduğunu biliyorlarsa niye namaz kılıyor bu adamlar?
Yani biz görmedik de namaz kıldığını cumadan cumaya kılıyorsun. Mısır'daki mesela alimin hiç fetvasını duymadın bu kimse. Sen tövbe etmelisin. Ve o tövbe etmelisini duyduktan sonra...
Kim takar? Vahabi diye bilinen bir alim. Mustafa Adevi. Ben bile takmam mesela Mustafa Adevi'yi.
İşte,
videoya çıkmış kendisi fasık. Yani mesele öyle bir şey ki... dünyada sadece selefiler yok Müslümanlığa nispet edilen. Yani tasavvufçuları var. Bunların fetvaları var. Eşarisi var, maturidisi var. Yani her bir grup mesela sen bir selefi olarak bir eşariye hüccet ikamesi yapamazsın, takmazsın. Kendi hocasına bakarım.
Nasıl yapacağız mesela bu durumlarda sadece herkesin kabul ettiği adamla mı hakkını
kendini kurtarmaya bakacaksın. Tebliğ etme gibi görevin bile yok. Çay içeriz. Yani şuradan bunu ben uydurmuyorum haşa. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üzerinize sabır günleri gelecek diyor. Siz diyor hevaya tabi olduğunu, ahiret hayat karşısında dünyanın tercih edildiğini, herkesin kendi görüşünü beğendiğini ve cimriliğe boyun eğildiğini gördüğünüz zaman diyor avamı bırakın, insanların genelini bırakın, kendinizi kurtarmaya bakın diyor. Böyle bir zamanda diyor sünnete sarılan bir kimse diyor elinde kor tutmuş gibi olacak. Ve bunda direnenler diyor, yani bunda sabredenler sizden 50 kişi gibi ecir alacaktır diyor. Şimdi bak burada bizim şahit olan kısım şu. Herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman diyor. Biz ne yaparız? En fazla işte anlayıncaya kadar bu şekilde olduğunu anlayacaklar. Hücceti ikame ederiz. Yani tebliğ ederiz sadece. Baktık ki adam işte benim şeyhim, benim alimim, benim hocam, benim görüşüm diyor. Biz onu kendi haline bırakırız, kendimizi kurtarmaya bakarız. Tekfir gibi meseleler, tekfir İslam devleti gerçekleştiği zaman, yani biz öyle bir tebliğe devam edeceğiz ki, yaşayarak tebliğ bu. Yani biz bize ulaşanlarla amel edeceğiz. Bunu gören insan, yani Allah Azze ve Celle yönlendirecek zaten. Yaşayarak bu olacak. Öyle ki bu yüz çeviren insanlar kendileri sana başvurmak zorunda hissedecek. Senden öğrenmek için soracak. Sordukları zaman da söylersin. O zaman gizlemen caiz olmaz.
Yani İslam devleti olmaz ama kimsenin tekfir edilmesi doğru değil.
Müslümanların. Yani kendisini İslam'a nispet edenler. Yoksa mesela ben...
Fethullah Gülen kadar kendini İslam'a nispet eden kimse yok.
Tabii. O da bir münafık. Yani zındık tabirini bu yüzden alimler şey olarak kullanmışlar. Yani münafık manasında kullanmışlar. İslam'a nispet ediyor, ilme nispet ediyor kendisini ama dinin o değerlerini zaman reddediyor.
Fethullah Gülen'e de kafir diyemeyiz.
Zındıktır yani. Tabii. Yani kafirdir şu manada kullanıyoruz bakın. Allah katındaki hüküm.
Yani biz Allah katında Fethullah Gülen kafirdir diyebilir miyiz?
Onun söylediği sözler aleyküm selam ve rahmetullah. Sahibini kafir yapan sözlerdir. Onun sahip olduğu itikat sahibini kafir yapan itikatlardır. Ve Fethullah Gülen'in bugünkü duruşu tam bir münafık.
İnşallah müminizdir deyin diyor.
Evet.
Şimdi burada birisine mümindir demek cennetlik olduğunu söylüyor.
Evet.
Şimdi burada da kalkıp bu şekilde şu şöyledir, bu böyledir.
Mutlak kafirdir. Yani? Mutlak kafirdir demek. Şimdi küfür devah dediğimiz bazı küfürler vardır ki bunlar sahibinden hiçbir şekilde, mesela tekfirin manileri ve şartlar dediğimiz şeyler var ya,
evet,
bunların gerektirmediği küfürler vardır. Mesela bir kimse Allah Resulü'nden başka bir Resul kabul ederse, İskenderciler gibi, İskender'e örneği solda, onu bana kitap indi dediği zaman tasdik edenler de hepsi de kafirlerdir, kafir olmuştur. Rafiziler kafir olmuşlardır. Cehmiler kafir olmuşlardır. Diğer fırkalara gelince, Eşarisi, Maturidisi, Mutezilesi, Kaderisi, bunlar kafir olmamışlardır. Bunlar sapıklardır. Ancak hüccet ikame edilirse, buna rağmen ısrar ederse o zaman küfürler ortaya çıkar. Ama umum manada bunların ateş ehlinden olduğu belirtilmesine rağmen kafirdir demiyoruz. İslam fırkalardır bunlar. Fakat Rafiziler ve Cehmiler İslam fırkası değildir. Ve kaderilerin lan ilim sıfatını inkar edenler İslam ehlinden değildir. Çünkü onlar Cehmilerle birleşmiştir bu konuda. Diğer fırkalara gelince, yani 72 fırkaya gelince, 72 fırkanın hepsi de Kur'an ve sünneti delil olarak kabul eder. Hepsiyle ortak kelimeye gelebileceğimiz bir yer vardır.
Evet.
Bu yüzden bunlar hüccet ikame edilebilir kimseler oldukları için bunlar doğrudan tekfir edilmez. Kitap ve sünneti kabul ettiği sürece. Kim kitap ve sünneti kabul etmiyorsa, kitap veya sünnet ikisinden birini veya her ikisini, o açıkça kafirdir. Ona münafık da demeyiz, kafir deriz doğrudan.
Kitap ve sünneti Fethullah Gülen mesela la ilahe illallah demesi bir kimsenin yeterli olduğunu söylüyor.
Bu sözü söylemesi de kafir olur işte.
Münafık değil, kafir olur mu?
Tabii. Münafıklığı geçer o iş. Yani İslam dairesinden çıkar o.
Yani bir insan Muhammed'in Resulullah'ı söylemeden kafir oluyor. Yani
şimdi,
Allah'ın peygamberin,
ne
hakkını
demek,
iptal, peygamberin hakkını iptal ediyor ya.
Şimdi bak, hayır bak, olay şu. Biz hüccet ikame ettin mi diyorlar bazıları Fethullah Gülen'i tekfir ettiğimizde. Yahu ne hücceti? Adam hücceti kabul etmiyor ki zaten. Neyle ikame edeceksin? Muhammed Resulullah kabul etmiyor adam. Şart görmüyor. Neyle hüccet ikame edeceksin sen buna?
Temelleri kaldırıyor.
Yani Hristiyanlar gibi şey girmiş aramıza, yani farklı bir din girmiş aramıza. Sen neyle hüccet ikame edeceksin? Hadis inkarcılarını tekfir ettiğimizde hüccet ikame ettin mi? Yahu adam hadisi kabul etmiyor ki neyle hüccet ikame edecek? Bu adam kafir.
Şimdi yani nefis de girmedi de araya, ben özellikle üstünde duruyorum. Yani Tayyip de kabul etmiyor bizim söylediklerimizi.
Bizim söylediklerimizi değil. Yani, bak Tayyip'in durumu, Tayyip ne Kur'an'ı inkar ediyor ne sünneti inkar ediyor.
Fiilleriyle inkar ediyor.
Fiilleriyle inkar fasıklıktır. Kalp ile, dil ile, azalarla inkarın gerçekleşmesi gerekir. Kalbi biz bilemeyiz. Dil ve azalar birleşince kalbi ortaya çıkar. Kalbindeki itikat ortaya çıkar.
Yani bu tağut kavramına mesela Allah ve Celle falan yaptığı bir tağut ve mümbüller var. Bir insan tağutu inkar etmeden ve ilahe illallah derken daha imandan önce inkarın gerektiğini, Allah'ın dışındaki bütün hükümler, bütün sistemler Allah'a verilmesi gereken herhangi bir hakkı kula, sisteme veren kimselerin kesinlikle bunu
İslam'a girmiş olmayacağı
reddedir. Ondan sonra İslam'a girebileceğini söylüyor.
Şimdi yani bugün bunların, bunu söyleyenler kendileri tağutu reddedip İslam'a girmeleri gerekir önce. Niye? Çünkü burada tağutu inkar, Allah Azze ve Celle'ye iman etmek neyle gerçekleşir? La ilahe illallah'la başlanmıştı. Yani İslam'a giriş sözü bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna engel olan ilk tağut nedir? Şeytan, yani bariz olarak ortak tağut bu. Herkes için standart tağuttur şeytan. Şeytan la ilahe illallah engel olmaya çalışır. Bu adam tağutu inkar etmiş de la ilahe illallah demiş. Ondan sonra hayat boyunca bir sürü tağutlar çıkar. Bazen mezhebi tağut olur. Bazen babası tağut olur. Bazen iş yerinde patronu tağut olur. Bazen bunlar tağut olur. Bu İslam'a girmiş zaten. Yani şeytan reddetmiş ve la ilahe illallah demiş. Tağutu reddetmiş, asgari olanı yapmış bu. Yoksa bütün tağutları biz işin içerisine katarsak, reddetmesi gereken bütün tağutları sayalım. Kaderlerin önderini, sapık fırkaların önderlerini, tarikat şeyhlerini, şunları bunları hepsini katalım bu işin içerisine.
Aslı olan meseleler.
Aslı olan şeytandır işte.
Evet.
İslam'a girmesine engel olan şeytandır. Onu reddetmiş ve bu adam İslam'a girmiş.
Yani bir Müslüman kendisi la ilahe illallah dedikten sonra ondan bir sürü küfür sözleri sadır oluyor. Dinini araştırmıyor, dininden yüz çeviriyor. Yani bu gibi kimseler...
Şimdi İslam'a girmiş işte, yüz çevirmemiş. O öyle biliyor.
Sadece la ilahe illallah diyor.
Öyle biliyor. Bir şey yok. İyi ki de bazıları araştırmıyor yani. Çünkü dinini araştırsa ya sufi olacak ya başka bilmem ne olacak. Türkiye için konuşuyorum. Dinini araştıran böyle oluyor bu ülkede.
Şimdi hocam, burada...
Sahih bir dini sunamadık ki biz. Biz hücceti sunamadan yani dini tasfiye edemeden bozulmuş, karışmış bir dinden dolayı dinden yüz çeviriyor, hükmünü veriyoruz insanlara.
Peki bu sistem bu kadar insanlara bir aşıdan dolayı bile hafif böyle Suriyelilerin yararlarına falan yardım ettiğinden dolayı İslam'a olan düşmanlıkları bu kadar varken yani bu
devlet bunu İslam'a düşmanlık olarak yapmıyor. Hatta bunu İslami bir şey olarak bile inanıyor adam bunu. Hizmet olarak inanıyor. Cehalet had safhada. Yani bu aşıları yapmadan dolayı sevap kazandığını bile umanlar var.
Mesela bir insan Müslüman olduğundan dolayı her yerde sıkıntı çekiyor. Sen daha kendin çalışamıyorsun. Müslüman olduğun için çekiyorlar.
Bu imtihanın gereği.
Sen çalışamadığın yerde sahih olan akideysen insanlara anlatırsan bu sistem seni barındırmayacak ki. Bu sistemin sen çökmesi için olur senin bütün anlattıklarını. Sen onları anlattığın zaman bu sistemin alimleri cahil, cahilleri alim olacak yani. Kendilerinin gözünde.
Evet.
Bu sistem seni barındırmaz ki sahih akideyi anlatman için. Bunları
valla de... bizim için o ölçü değil. İster barındırsın, ister barındırmasın. Biz orasını takmayız. Yani o ölçü değil. Duygusallıklar da ölçü değil. Bazen tikel dediğimiz lokal bölgelerde kişisel belli şahıslar tavırlar genele de mal edilmemeli. Mesela bu aşı gibi meselelerde mesela bazısı inançsızdır. Umrunda değildir senin değer verdiğin şeyler. Diğer taraftan seninle aynı benzer kaygıları olan, Müslümanlardan olan kimseler de bunu işte Müslümanlara faydalı olabilmek olarak görüyor. Yani ben bu aşıları yapmakla Müslümanlara faydalı oluyorum. Bu şekilde bildiği için böyle şey yapıyor. Sen bu adamın bu şekilde yönlendirilmesini değiştirmen için çok çaba sarf etmen lazım. Adam inanmıyor sana. Neyle? Kur'an'la sünnetten mi anlatabilirsin ki ona? Aşının şeyini, durumunu.
Ben aşıyı sadece yani bir Müslümanım.
Misal olarak söylüyorum. Yani karşı tarafın bakışında biz dikkate almalıyız. Bizim sahip olduğumuz şu itikat var ya, Allah'ın yardımıyladır. İnan, mesela sen, ben, biz tek başımıza olsaydık, direkt Kur'an ve sünnetle muhatap olduğumuzda buna ulaşabilir miydik sence? Kendi çabamıza biz buna ulaşabilir miydik? Tekfir eden arkadaşlar da herkese öyle. Kendi sahip oldukları bu düşünceye sıradan bir vatandaş direkt Kur'an ve sünnet okumakla ulaşabilir mi? Ulaşamaz. İlla ki doğru akide sahibi bir insan kurallarla bu işi düzgün bir şekilde öğretecek. Eğer bu kitaptan olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanı şöyle basılamazdı. İlim yayılacak, cahillik artacak diyor ama. Yani köle, hür, kadın, erkek herkes okuyacak. Kitap hepsinin ellerinde olacak ama cehalet yayılacak diyor. Muaz bin Cebel'i bizzat gönderiyor. Kitap göndermiyor, mektup göndermiyor bak onlara. Bizzat Muaz bin Cebel'i yaşayan bir numune olarak gönderiyor. Çünkü tebliğ böyle bir iki kelamla olmaz. Yaşayarak olur. Belli bir süreç istiyor bu.
Şarjı bitmek üzere.
Yani bu mesela bazı insanların dine kayıtsız kalmaları. Sen söylediğin zaman da işte Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi biz böyle gördük, biz böyle yaparız demeleri kendilerini İslam dairesinin içerisinde bırakır mı? Taklitte, imanın asıllarında mesela.
Duruma göre bir kimseye bak fiilin hükmünü soruyorsan eğer bir kimseye Allah ve Resulü'ne hüküm ulaşmasına rağmen taklide dayalı bir şeyler söylerse o esnada küfür işlemektedir. Ama adam onun küfür olduğunu bilmiyor. böyle yaptığının küfür olduğunu bilmiyor.
Anlattıktan sonra?
Anlattıktan sonra, yani onun küfür olduğunu idrak ettikten sonra küfür nasıl gerçekleşir bak o. Bir şeyi şirk olarak bilecek, buna rağmen işleyecek. Küfür olarak bilecek, buna rağmen işleyecek. Küfür ve şirk böyle gerçekleşir. Yani Mekkeli müşriklerin itiraf ettikleri gibi tıpkı. Biz bunlara şunun için ibadet ediyoruz diyorlar. Yani ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Ama Allah'a yakınlaşmak için ibadet ettiklerini söylüyorlar.
Yine kasıtları, gayeleri Allah sonuçta bunların.
Gayeleri Allah. Ama o ibadet zaman ettiklerini itiraf ediyorlar. Yani la ilahe illallah muhalif olduklarını itiraf ediyorlar.
Yani bunların burada teviller olamaz.
Orada onlar zaten böyle bir şeyin peşinde değiller. Bizim bu toplumumuzdakiler ise Mekkeli müşriklerden daha beter durumda, daha çirkinlerini yapıyorlar. Fakat bunlar mazeretli. Çünkü bunlar la ilahe illallah diyor. Bu da şunu gösteriyor. Bu insanlar la ilahe illallah demelerine rağmen bunları yapmalarının kendilerine bir zarar vermeyeceğini düşünüyorlar. La ilahe illallah bilmiyorlar demek ki.
Anlamını bilmeden o la ilahe illallah fayda verir mi?
Verir. O da İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadiste geliyor. Sen ne diyorsun bey diyecek ya kadın. Namaz nedir, oruç nedir, hac nedir bilmeyecekler diyor.
Sıla hadisi. Ha. Sıla hadisinde diyor ama ne satırlardan ne de sadırlardan hiçbir şey kalmayacak. Bugün satırlar ve sadırlar dolu yani.
Evet.
Onu buraya uygulayamayız ki.
La ilahe illallah bunlara yetiyor bak. Manasını bilmeden.
Anladım. O zamanki insanlara yetecek ama o zaman diyor ki hiçbir şey kalmayacak ilim adına. Sadece insanlar bu kelimeye duyacak. Bugün
şimdi de böyle.
Allah anlatılıyor bu orada.
Bilmeyen için şimdi öyle. İşte bilmeyen için böyle. Bilmeyen, mesela Kur'an ulaştı bize ne sünnet ulaştı. Sünnetin sayını zayıfından ayıramıyorsun. Kur'an'ın meallerinden de güvenemeyeceğin bir tane meal yok. Mazeret arıyorsak var. Biz kendimiz için aramıyoruz bunları bak. Biz bunları kendimiz için mazeret saymayacağız. Ama başkası için mazeret göreceğiz.
Niye biz de bu insanların durumundaydık? Allah'ın dinine gönül verdikten sonra, aradıktan sonra, sen bunu istedikten sonra Mekkeli müşriklerin ortasında olan Amr bin Zeyd bile Allah Azze ve Celle onun imanını kabul ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek başına bir ümmet diyor.
Tamam.
O zaman hiçbir şey yok. Bugün tevhid var, Kur'an açıklayıcılar var, sünnet var.
Toplumlar farklı toplumlar. Onlar la ilahe illallah demeyen bir toplum. Bu toplum ise la ilahe illallah diyen bir toplum.
Yok, ben araştırma yönünden söylüyorum mesela.
Yani işte şimdi ben la ilahe illallah demekle İslam'a girdiğimi ve cennete girmeme bunun yettiğini öğrenmiş bir insansam ne araştıracağım ki?
Bunun onu
yeterli bana girişte olmadan, bu öğretilmiş.
Bunun yeterli olmadıysa sana söyleniyor ama yani. Bunun yeterli olmadı sana söylenince
niye inanayım sana? Bu benim daha fazla işime geliyor.
Ben de o zaman hiç araştırmayayım. Cennete giriyorsan i̇şte bak, zaten.
Biz buna hükmetme yetkisine sahip değiliz. Buna Allah hükmedecek zaten. Bu sözünde ne kadar samimi, ne kadar mazeret, ne kadar değil. Buna Allah hükmedecek. Ama değil mi ki biz onun la ilahe illallah dediğini biliyoruz. Biz ona Müslümanmış gibi muamele yaparız. Ama kendimize biz bunu yeterli görmeyiz. Ben la ilahe illallah demekle kurtulmayacağımı biliyorsam ben ona göre amel ederim. Başkasına hüküm bindirmeye gelince biz bunların hepsini dikkate almak zorundayız. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Yani sen bir ihtimal veriyor musun ki yani Usame bin Zeyd tam kılıcı kaldırmış, kellesini kesecek adam la ilahe illallah diyor. Ne kadar münafıkça gözüküyor değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye yani durum bu kadar onun aleyhinde olmasına rağmen kalbini mi yardın diyor. Kalbini yarmaya ne hacet? Adam zaten her şey ortada. Ama Allah Resulü böyle diyor.
İşte onlar anlamını bildiklerinden dolayı söylüyordu, kabul ediliyordu. Bugünküler anlamını bilmediklerinden dolayı yani biz bunu diyoruz desek de demesek de hayatımızda
işte bir şey değişmiyor. Bilmediklerinden dolayı bir mazeretler oluyor. Yani şirk ve küfür bilerek olur. Bilerek olmalı. Bizim için böyle yani. Yoksa Allah katında ne kadar bildikleri, ne kadar bilmedikleri, hüccetin onlara ne kadar ulaştığını Allah en iyi bilendir. Mesela ben Cübbeli'nin benim görüşümü soruyorsan benim görüşüm ne delil değil. Ben bu adamın bunu münafıkça yaptığını düşünüyorum. Sahtekarlık yaptığını düşünüyorum. Ama onu tekfir edecek bir şeyim yok.
Cübbeli mi?
Şu an. Tekfir edecek bir hüccetim yok. Adam la ilahe illallah diyor. Ne kitabı inkar ediyor ne sünneti inkar ediyor.
Ama imanın aslı olan meselelerde inkar şartı aramak, yani yanlış anlamayın hocam, mürciyenin itikadı değil mi?
Değil.
Aslı küfür olan meselelerde inkar şartı aramak.
Şimdi bak, kitabı inkar etti mi, sünneti inkar etti mi bu?
İnkar yetmez ki.
Bak şimdi, bu yaptığı amellerde, dile getirdiği itikatlarda kitabı ve sünnete dayanmıyor mu? Uydurma bile olsa. Ben diyorum ki bak, benim yani görüşüm, benim kanaatim, kendi kanaatim, Cübbeli Ahmet söylediği şeylerin uydurma olduğunu bile bile delil getiriyor, münafıklık yapıyor diyorum ben. Ama tekfir edemiyorum.
Yani
niye? Bunun net olarak ortaya çıkması lazım. Benim elimde kılıç olacak. Gel bakalım Cübbeli, sen bunun uydurma olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsan bak öğren böyle. O da ya tevbe edecek, hayır efendim öyle değil, uydurma da olsa ben bunu aktarırım diyecek, kellesini alacağım o zaman. O zaman ben işte tekfir edebilirim.
Seni niye kabul etsin?
Sende olacak yani.
Bu sefer senin korkundan dolayı
kılıç elinde. Öyle öyle bile olsa öyle. Yani zahirde bu şart aranır.
O zaman bizim
İslam'a münafıkça girenler vardı.
O zaman bizim
daha sonradan ihlasa döndü bu nifakları.
O zaman bizim kıyam etmemiz lazım o zaman şu durumda. Elimize kılıç almamız gerekiyorsa.
Hayır hayır, İslam devletini kastediyorum. Burada elimde kılıç derken İslam kadısı olarak pozisyonundan bahsediyorum yani. Yaptırma sahip olan ve o yetkiye sahip olan birisi pozisyondayken bu ancak söz konusu olur. Yani insanlar Bukhari'de geldiği gibi Hac suresinin 11. ayetin tefsirinde naklediyor bunu. İbn Abbas radıyallahu anh. İnsanlar diyor İslam'a giriyordu diyor. Eğer karısı erkek çocuk doğurur, hayvanlara da iki yavru verirse bir batında, bu din güzel bir dindir diyordu. Eğer öyle olmazsa diyor, işte bu din kötüdür deyip geri dönüyordu diyor. Şimdi bu din güzel bir dindir diyen düşün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle diyenleri, bu şekilde itikad edenleri İslam'a kabul ediyor. Belli bir süre sonra iman ancak kalplerine nüfuz ediyor, yaşadıkça. Ebu Mahsure olayında olduğu gibi, Ebu Mahsure diyor ki, işte biz diyor Allah Resulü'nün müezziniyle dalga geçiyorduk diyor. Onu taklit ediyorduk. Allah Resulü işitti beni diyor. Beni yanına çağırdı. Gittim yanına diyor. Güzel sesli olan, şu yüksek sesli olan hangisiydi diyerek beni gösterdiler. Ben de gittim diyor. Bana diyor en çirkin gelen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ikrah ediyordum. Hiç hoşlanmıyordum ondan. Ve onun bana ezan okumayı emretmesinden de nefret ediyordum diyor. Bana bunu emretti diyor. Bunu okudum diyor. Ezan okudum diyor. Ondan sonra diyor alnıma elini sürdü böyle ta göbeğine kadar indirdi, sıvazladı diyor. Kalbimde diyor Allah Resulüne karşı hiçbir şey kalmadı diyor. Öncesinde de Müslümanların çocuklarından Ebu Mahsure. Yani Müslüman toplum içerisinde bu tip insanlar vardı. Allah Resulüne Allah'tan kork, adil ol diyecek kadar. Hatta Ensar'ından bile işte bir takım laflar söylüyorlar da nedir sizden duyduklarım? Ne duyduysan öyledir diyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onlara, ey Ensar, yani siz bir vadide olsanız, muhacirler bir vadide olsa ben sizinle beraber dönmeyi tercih ederim. Bu size yetmiyor mu diyor. Onların gönüllerini alıyor. Yani bir süreç var ki bunların imana hazırlanması, kalplerinde olanların telafi edilmesi. Yani İslam'a kıytırık bir şekilde münafıkça girenler vardı. Tıpkı Hucurat suresinde belirtildiği gibi iman ettik demeyin, İslam olduk deyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi diyor. Bu yaşama süreci içerisinde İslam toplumuna girmiş olmanın getirdiği şeyle, bereketle bu münafık yapıdaki insanlar zamanla tedavi oluyorlar. Ama asgari şartlar var. İslam'ın şartlarını yerine getirmek. Yani zahirini uyduracaksın ki o kalp bu zahire göre şekil alsın.
Peki bir insan bu sisteme, bu sistemin başındakileri reddederse, tekfir ederse rahat bir şekilde, bunun akıbeti ne olur?
Haricilerden olur. Çünkü bizde böyle bir şey yok. Yani sünnette böyle bir yöntem öğretilmemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden sonra zalim idarecilerin geleceğini bildiği halde, ki düşün yani Huzeyfe hadisinde geldiği gibi, sana zulmeden, sırtına vurup malını alsa bile diyor, dinle ve itaat et diyor. Senin sırtına zulmederek vurup alan birisi alan indirile hükmetmiş midir? Alan indirile hükmetse sen buna zulüm diyemezsin. Dinle ve sabret diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sünnet bu konuda hislerimizin önüne geçiyor. Yani benim de zoruma gidiyor. Nasıl olur ya bu adamlar?
Yani şimdi biz bunlara halife gözüyle mi?
Hayır.
O zaman
halife gözüyle bakmıyoruz. Ama onları tekfir etmemizin dayanağı ne? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemekse...
O değil. Yani küfür olan bayramların kutlaması, Allah'ın dinini kabul etmemesi, demokrasiyi
savunması... Fiille faili de ayırmamız gerekiyor. Yani bir kimse bu fiille faili ayırmadığından dolayı tekfire kalkıştığı zaman hariciler özelliği bu zaten. Hariciler durduk yere tekfir etmiyorlar.
Hariciler büyük günahlardan dolayı tekfir ediyorlar.
İşte Allah'ın izniyle hükmetmemek büyük günah.
Tam büyük günahlardan dolayı tekfir ediyorlar. Ama bir insan yani Allah'ın dinini kabul etmemesi büyük küfür değil mi?
Dinini kabul etmemesi.
Tabii.
Kim kabul etmiyor?
Tayyip,
mesela Tayyip ben Müslümanım diyor. Nasıl kabul etmemiş?
Aynı söylediği birbirine çalışır. İşte ben diyor biz diyor din sistemini, devlet sistemini kabul etmiyoruz diyor. Yani din sistemini kabul etmeyen, Allah'ın dinini kabul etmeyen
bak, bir insan tekfir etmek. Aslen Müslüman olan bir kimse de tekfirin şartları ve manilerine
i̇şte
bakarız.
İşte bunun aslen Müslüman olduğu da meşhur yani. Aslen Müslüman olduğu da meşhur.
Ya yani ben İslam'da Müslümanım diyor. Ben Müslümanım diyen bir kimse aslen Müslümandır. Ta ki onda nifak hasletleri, küfür hasletleri görürsün, münafık olduğunu hükmedersin. Bizi kandıran, Müslümanım diye kandırana biz inanırız. Ama münafıksa ona dikkat ederiz. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özelliklerini veriyor münafıkların. Eğer münafığı tekfir etmek şart olsaydı sadece belli kimselere, Huzeyfe radıyallahu anh'tan başkasına bir açıklamıyor bunları mesela. Herkese ilan edilirdi. Bunlar kafir olarak bilmek zorundasınız diye. Bunu yapmamış.
Münafık olduğunda, münafık olsaydı zaten bunda ittifak ederdik tabii. Yani münafıklıktan çok daha çok zahirine vurduğu görüşe ağır bastığından dolayı biz öyle düşünüyoruz yani. Daha doğrusu. Çünkü yani cehaletiyle mazdır olabilecek kimse değil. Kapalı tekfirin bir mesele
tek,
değil.
Tekfirin tek manisi cehalet değil. Tevil de engellerinden. Kasıt da engellerinden. İkrah da engellerinden. Şu an Tayyip'in muhatap olduğu ikraha hiçbirimiz muhatap değiliz. Zannetmeyin ki iktidar olan kimse her türlü yetki elinde bulunduruyor. Uluslararası onu anlaşmalar orada, bile onu da, boynuruk altında tutuyor. Yani o, serbest hareket edemiyor bu konuda.
Onu orada tutar değil ki. Burası mı?
Biz bunlardan değil. O ayrı mesele. Biz bunlardan dolayı değil, onun kendi itikadından dolayı bir çeşit bozukluk içerisinde sapık bir akideye mensup olduğunu biliyoruz. Yani tasavvuf akidesi, şialık akidesi, bunun gibi karman çorman bidat akidelere sahip bir insan.
Bir insan Allah'a
yani ehli sünnet de olan birisi, farklı akideden birisine nasıl hüccet ikam eder ki?
Bir insan Allah'a küfür ederse onun direkt küfreden olabilir miyiz?
Bir kimse Allah'a küfrederse bunu kasıtlı olarak yapmışsa hükmederiz.
Nasıl kasıtlı olarak?
Yani mesela öfkelenir, öfkesinden dolayı küfreder. Mesela Adana gibi, Hatay gibi bazı yerlerde, Suriye'de böyle. Buralarda küçüklükten beri insanlar işte öfkelendiği zaman Allah'a kitaba söverek alışıyor. Bozuk toplumun getirdiği bir yapı. Yapı bozukluğu var yani. Sonra bu adam Müslüman oluyor, tevhidi tanıyor. Fakat o alışkanlığı bir yerde nüksedip gazaplandığında bir anda ağzından çıkıveriyor kasıtsız olarak. Bunu tekfir etmeyiz. Deriz ki buna bundan tevbe et. Tevbe etti etti etmezse o zaman yani küfrü ortaya çıkar.
Bir Müslüman nasıl olur da kendisini yaratan Rabbe, cenneti ve cehennem olan bir Rabbe, sürekli korku ve ümit arasında olması gereken bir Rabbe nasıl olur küfreder? Hangi imanı
İşte kasıtsız olarak küfredebilir. Yani kasıtla değil. Tıpkı Musa Aleyhisselam levhalar yere fırlatması gibi. Allah'ın peygamberi nasıl olur da fırlatır diyemiyoruz biz burada. Burada başka bir şey olan öfkesi buradaki şuurunu bastırdı yani.
Sahabelerin yemin etmeleri
var. Burada kıyas mı var? Allah'a küfür diyen o. Buna kıyas getirebilir miyiz?
Şimdi küfür olan fiillerde hüküm değişmez. Mesela Sa'd bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenmiş sahabe. Vellâte vel uzza diye yemin ediyor. Bir anda ağzından çıkıyor. Sen diyor çok büyük bir söz söyledin. Hemen geliyor Allah Resulüne tevbe et diyor. Bir daha böyle bir şey söyleme diyor. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim lâta yemin ederse hemen la ilahe illallah desin ona kefaret kılsın. Kim kardeşine gel seninle kumar oynayalım derse sadaka versin ona kefaret kılsın diyor. Yani kişi kasıtsız olarak bu yemini yaptığı zaman küçük küfür işlemiş olur. Bunu kasıtlı olarak yaptığında o büyük küfürdür, dinden çıkarır. Allah'a sövmek gibi bir şey de, peygambere sövmek, bunu kasıtsız yaptığında fiilde kasıt, yani tek bütün küfür fiillerinde bu dört şart aranır zaten. İkrah halinde yapar. Bu olabilir. Dolayısıyla biz birisini bir küfür fiilinde gördüğümüz zaman onun hakkında acele etmeyiz. Yani bu yaptığının ne olduğunu biliyor musun? Biliyorum derse bundan tevbe ediyor musun? Bunlardan sonra şey olur. Mesela küfür sözü, ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim demesi gibi yani. Müslim'deki hadisle girdiği. Bu söz küfür mü söz? Ey Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyor. Kastsız olarak ağzından bu söz çıkıyor. Kastetti tam zıttı. Böyle bir durum olup da hata etmeyelim diye sorarız. Sorduğun zaman da zaten netleşir. Yine Tevbe suresinde 65-67 ayetler arasında din ile dalga geçen, alay eden, alimlerle alay eden kimselerin hikayesi anlatılır. Allah Azze ve Celle burada nihai hüküm olarak içinizden bir kısmınızı affetsek bile bir kısmınızı affetmeyeceğiz diyor. Çünkü diyor siz imanınızdan sonra küfrettiniz diyor. Bu ne demek şimdi? İki tarafta aynı fiilleri işlediler. Yani birileri anlattı, birileri güldü. İkisi de fiilleri aynı. Boşuna mazeret beyan etmeyin diyor. Çünkü siz imanınızdan sonra küfrettiniz diyor. Devamında içinizden bir kısmınızı affetsek bile bir kısmını affetmeyeceğiz. Neden bu? Çünkü siz imanınızdan sonra küfrettiniz. Kasıt. Onların kastını Allah en iyi bildiği için ve onların kim olduğunu da Resulüne açıklamıyor bak. Bu ayette açıklanmıyor bunların kimler olduğu. İfadedeki şeye bak, fesahate bakın, belagate bakın. İçinizden bir kısmınızı affetsek bile. Yani Allah hangilerini affetti, hangilerini affetmedi bunu beyan etmiyor. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kimselere irtidat hattı uygulamıyor bak. Halbuki yaptıkları fiil küfür. Fiil küfür olmasına rağmen eğer küfür işliyorlarsa bunların hepsini de irtidadan öldürülmesi gerekiyordu. Ama Allah diyor ki bir kısmımızı affedeceğiz. Bu sebeple hangileri olduğunu da açıklamadığı için hepsi buna muhatap. Kılalım inşallah.
Yok, namaz kılmayan.
Çıkacak mısınız?
Yok, namaz kılmayan hükmü değil.
Yani namaz terk edelim.
Hiç hayatına başlamadım.
Şimdi bizim bir kimseyi Müslüman saymamızın asgarisi la ilahe illallah deyip namaz kılmaz. Toplumda yani bunlar farklı mezhep. Farklı mezhep olduğu için biz az önce örnek verirken bunu şey yaptık. Yani Selefi olan birisi bir eşariye nasıl hüccet-i kâfesi yapar. Bu göreceli bir şey. Sana ne kadar itibar ediyorsa o kadar. Şimdi bizim itikadımıza göre sahabenin de icma ettiği şey namazın terki küfürdür. Yani bir kimse namaz kılmıyorsa o kimse Müslüman değildir. Aslı olan bu. Ama toplumda namazsız da bir kişi Müslüman olabilir. Namazı terki ancak büyük günahtır şeklinde bir bilinç var. Bu şekilde öğretiliyor. Hatta Elbani bile bu kanaattedir. Dayandıkları bazı deliller var. Öyle selefi arkadaşlar biliyoruz ki Elbani'nin delillerini onlara zikrettiğimizde cevap verebilecek şeyi yok. Cevap veremiyor ama tekfir ediyor. Ya sen nasıl tekfir ediyorsun cevap bile veremiyorsun adam getirir delille.
Ne getiriyor Elbani?
Mesela Bukhari'nin
evet, o yüzü yanmayan hayırlarına batılacak ona.
He, hiçbir hayır ameli işlemediği halde. Bunun şimdi, gibi.
Hocam ben şeyi anlamadım. Sen diyorsun yani eşari seni kabul etmiyor. Sen nasıl ona bir şey ulaştıracaksın?
Şimdi usulde farklı usulleri var. Mesela sen bir hadis getireceksin ya. O adam bunu nasıl yapacak? Kendi usullerine göre mesela hadislerin tevil edileceğine inanıyor. Ahad hadisi delil kabul etmiyor değil mi? Ama genel bir bilinç olarak kitap ve sünneti kabul ediyor bunlar.
Eşari maturidi zaten kendisi, biz bunlar tekfir edilmiyor gruplar.
Tabii tekfir etmiyoruz.
Biz de tekfir etmiyoruz. Eşari maturidi küfür içerisinde değil. Yani bir insana bir şey anlatacağımız zaman illa bizi onun istediği gibi olamayız ki. Mesela sahabeler Mekke'nin müşriklere davet
yaptığında... Biz zaten kendimizi anlatmayacağız. Biz kitabı ve sünnetin hüccetini ulaştıracağız. Bizi ister kabul etsin ister kabul etmesin. Mesela burayı yakalatmak. Ama şimdi şunu düşün. Mesela seninle benim aramda bir tane hadis gelse ikimiz için de bağlayıcıdır. İkimiz de derhal o hadise döneriz. Ama bir eşar dönmez. Onu demeye çalışıyorum. Niye? Çünkü ahad hadisler kabul etmez. Bunun gibi yani. Veya tevil edilmesi gerekiyor der. Tevil eder. Bizim ilk önce kitaba ve sünnete nasıl iman edilmesi gerektiğini ilk önce insanlara anlatmamız lazım. Yani ittiba tevhidini bir bu ümmete tebliğ etmemiz gerekiyor. Kitap ve sünnetin hükmü gelir zaman akan sular duracak. Yani bütün akıllar, reyler devre dışı olacak, ona teslim olunacak. İsterse ahad bir hadis olsun. Bunun bir anlaşılması lazım. Yani temel çözülmeden tali meselelerle biz onlara hüccet ikame yapamayız. Ama bir eşari kendilerinden birisini tekfir ediyorsa orada itibar ederiz. Neden? Mesela düşün şimdi. İbn Arabi'yi İbn Teymiye tekfir ettiği zaman biz bunu hüccet getirmeyiz. Ama İbn Arabi eşarilerden birisi, Maturidilerden hatta Sufilerden birisi tekfir ettiği zaman kendileri aleyhine delil getiririz. Neden bunu getiririz? Çünkü bizim kitap ve sünneti anlamadaki metodumuz sahabenin metodudur. Onlar kendilerine bir metot belirlemişler. Bak kendi metodunuza aykırısınız deriz. Kendi metodunuza göre de bu adamın pili bitmiştir deriz.
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.